Ayrım 24.
Bir başka deyişle kaş yapayım derken göz çıkarmak olur. Kanımca bilmecelerle dolu bulunan ideoloji sözcüğünün Atatürkçülüğün kavramlar dağarcığında yeri olmamak gerekir. Özetle Atatürk bir ideokrat ve ideolog, Atatürkçülük de bir ideokrasi ve ideoloji değildir. Atatürkçülük ne denli ideolojiye dönüştürülürse o denli az Atatürkçülüktür. Yalnız güdükleşmekle kalmaz, saydamlığını da gittikçe yitirebilir. Atatürk devriminin tanımı ve çözümlenmesi. Varlık Eylül 1982. Ağaçlar yapraklandı baka kaldım. Topraksız topraklandı baka kaldım. Dilsiz dile geldi. Kötürüm ayaklandı baka kaldım. Gelenler dağ dağdı baka kaldım. Kopan bir çığdı baka kaldım. Ardına dek açıldı kapılar. Başlayan bir çağdı baka kaldım. Nahit Ulvi Akgün. 1. Tanım. Toplum bilimsel, hukuksal ve siyasal içerikli bir kavram olan devrim terimi, anlam bulanıklığına ve her tanım gibi karşı çıkmalara yol açacak bir yapıya sahiptir. Bugüne değin Atatürkçülüğünde kesin bir tanımı yapılmamıştır. Ancak ben, entelektüel kaçışa izin vermemek için devrimin çözümlenmesine olanak tanıyan, Atatürkçülükte kilitlenme ve atomlaşmayı önleyen bir tanımlama gereğine inanmaktayım. Gelişim çizgisi gözlemlenerek devrim ve özellikle Atatürk devrimi kanımca şöylece tanımlanabilir. Düşünsel ve tarihsel bir hazırlık sonucu, çağdaş ölçütlere göre iyiye doğru, toplumun her birim ve kesiminde, nitel ve yapısal açıdan tüm değerlerin, devrimin temel amacının izin verdiği ölçüde, eski öz ve değerler de kullanılarak, çokluk ani ve zora dayanan, kesin ve tümel bir değişim ve sürekli bir oluşumdur. Şimdi bu bileşim tanımının çözümlenmesine geçmek istiyorum. 2. Atatürk devriminin öğeleri. A. Tarihsel öğe. Atatürk devrimi her devrim gibi daha önceki akımlardan Fransız devriminden, pragmatizmden, pozitivizmden, akılcılıktan esinlenmiştir. Ancak o bunlardan hiçbirine bütünüyle teslim olmamış, tümünü beklentiler, tepkiler, özlemler ve arayışlar birikimini ustaca ve amprik bir birleşmede kaynaştırmıştır. Bu açıdan Atatürk bir bakıma Descartes'in, Montesquieu'nun, Rousseau'nun, Comte'un yaşama yansımasıdır. B. Yöntem öğesi. Her devrim zora dayanır ve birdenbirelik ister. Valeri, devrim 100 yıllık yapıtı 2 günde yapar, 500 yıllık yapıtı 2 yılda yıkar derken bunu belirtmek istemiştir. Bilim adamları ve Atatürk, devrimin halk oyuna değil zora dayandığını açıklamışlardır. Disraeli, devrim gül suyuyla yapılmaz demiştir. Bu yöntemi kullanan Atatürk devrimi de az gelişmişlik utancından kurtulmak için antik bilgelik, Rönesans, reform, kartezyancılık, pozitivizm, sanayi devrimi gibi aşamalardan geçmiş, 2500 yıllık Batı uygarlığının ürünü olan insana ulaşmak için bir insanın kısa iktidarına sıkıştırılmasıdır. Böylece o, Doğu-Batı uçurumunu duraksamalı birkaç adımda aşmayı denedikleri için uçuruma düşen tanzimatçılar gibi davranmamış, haklı olarak bu uçurumu bir sıçrayışta aşmak istemiştir. Bu topluma uygulanan bir şok tedavisidir. Bu tedaviyi hekim büyülü, karizmatik gücüyle başarmıştır. C. Değerlendirmede ileriye dönüklük ilkesi. Tanımdan da anlaşılacağı üzere devrim çağdaş değerlere Atatürk'ün diliyle uygar gereklere göre ileriye dönük olmalıdır. Devrimi karşı devrimden, gericilikten, irtica ayıran ölçüt budur. Onu diri tutan, insancıl ve onurlu kılan bu öğedir. Çünkü onursuz devrim sevgi yerine kin üretir. Nasıl Fransız devrimi adaletin, yasanın, hakkın ayağa kalkmasıysa, Türk devrimi de çağcılığın gerilere karşı başkaldırmasıdır. Atatürk'e göre Batı uygarlığı, bilim ve aklın öncülüğünde başarılmış tüm insanlık deneyiminin ürünüdür, tek bir ulusun değil. Amaç bir ulusun uygarlığını değil, çağdaş uygarlığı benimsemektir. Bu da bizi devrimin amaçsal, teleolojik öğesine götürmektedir. C. Amaçsal, teleolojik öğe. Devrimin tanımında toplumun her birim ve kesiminde nitel ve yapısal açıdan tüm değerlerin kesin ve tümel değişimi diyerek belirttiğim bu öğe, devrimin toptan çağcılaşma amacını yansıtmaktadır. Devlet, yaşam, alışkanlıklar ve hukuk düzeni, Malinowski'nin genel tanımı doğrultusunda toptan A'dan Z'ye çağcılaşacaktır. Çağcılaşma, modernizasyon, Atatürk devriminde kavrayıcı bir kavramdır. ortak ve değişmez paydadır, yakın ülküdür, uzak ülke ise çağı aşmadır, ultra modernizasyon. Bu toptan değişimi Atatürk geri kurumları bırakıp yerlerine ulusun uygar gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları getirmek, öz ve biçimde çağcıl uygarlığı gerçekleştirmek. Chateaubriand ise devrim tarihsel bir kopma olarak öncesi ve sonrasıyla aslında çatışan, uzlaşmaz zamanları ve zamanlarla birlikte düşünceleri, alışkanlıkları, arayışları, yasaları, hatta dilin anlatım gücünü bile bölen keskin doruk çizgisidir diyerek belirtmişlerdir. İşte bence devrim tarihi açısından bu doruk çizgisi sıfır yılının başlangıcıdır. Atatürk devrimi bu toptancı ve kavrayıcı yönüyle de Tanzimat'tan ayrılmaktadır. Var olanı yaşatmak için çabalayan Tanzimat'ın bölmeli kafası, montaj düzenlemeler dönemi, tek adamın bütüncü eylemiyle bitmiş, Gentizon'un diliyle tarihin en köktenci, kapsamlı ve derinlemesine etkili devrimi başlamıştır. Çünkü Atatürk'ün parolası ya çağcılaşma ya yıkımdır, başka seçenek yoktur. Çağcılaşmanın anlamı ve amacı ise kanınca çağcıl insanı ve onun geliştiği ortamı yaratmaktır. Öyleyse kimdir çağcıl insan? Kanınca çağcıl insan hiçbir dogmaya bağlanmadığından, özgürlükçü, bugünün doğrusunun yarının yanlışı olabileceğini bildiği için eleştirel, bugünün yanlışını bile yarının doğrusuna hazırladığına ve insan aklının denetlenemeyecek oranda sınırsız verimliliğine inandığı için hoşgörülü insandır. Bu insan ise ancak demokrasi ortamında gelişebilir. Çünkü demokrasi insan kurtuluşunu yaratma aracıdır ve onun başarısının kökeninde özgürlüğün kullanılması yatmaktadır. Totaliter ideolojiler insandan vazgeçebilirler. Demokrasi ise vazgeçemez. O yarattığı bu çağcıl insanla birlikte vardır. İnsan tükendi mi özgürlükçü demokraside biter. İnsan demokraside öznedir, nesne değil. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Her ilerleme ve kurtuluşun anası özgürlüktür diyen Atatürk bu amaçtan hiç mi hiç sapmamıştır. Kurtuluş sonrası devrimler dogmaların ışık geçirmez evrenini alt üst ederek demokrasinin potansiyeli çağdaş insanı yaratma çabasıdırlar. Çoğulcu, farklılaşmış ve çok sesli bir topluma ulaşmak için siyaset bilimlerince bağımsızlık savaşlarından sonra olağan görülen bu görünüşte tekilci ama esnek, pratik ve pragmatik yöntemle Atatürk, demokrasiyi ve onun temeli olan çağcıl ve seçkin insanı yaratmak istemiştir. Bu açıdan Atatürk devrimini Türk Rönesansı olarak görmek bence görüş, perspektif kısalığına, ufuk daralmasına yol açacak bir sakıncayı yedeğinde taşımaktadır. Türk insanının büyük kesiminin Rönesans'ın aydınlığına henüz ulaşmadığı doğru olsa bile, Atatürkçülüğün amacı 13-16. Yüzyılların değil, bugünün çağcıl insanına ulaşmaktır. Bu çağcıl insan günümüz uygarlığının insanıdır. Bu uygarlık ise yalnızca Rönesans'ın değil, Batı adını taşıyan ortaklaşa bir gelişmenin ürünüdür. Kaldı ki Atatürk devrimi yeni kurumlar yaratmıştır. Rönesans'ın ise yeni kurumlar yaratmadığı ileri sürülmüştür. Gerçi Atatürk kısa yaşamında demokrasiyi gerçekleştirememiştir. Bu özlemi iki sonuçsuz denemeyle bitmiştir. Ancak şu nokta unutulmamalıdır. Tarihte diktatörlüğe özenmiş ve ona ulaşamamış kişiler çoktur. Atatürk ise ondan kaçmak özlemindeydi. En büyük yapıtının Büyük Millet Meclisi olduğunu söylerken bunu dile getirmiştir. Ama bir batılı yazarın dediği gibi belki de yalnızca demokrasiyi tam anlamıyla kurmada, kısacası o zorunlu diktatörlük dönemini yenmekte başarılı olamadı. Bu ödev kuşkusuz bizim kuşaklara düşmektedir. Yeter ki onun özlediği çağcıl insana ulaşabilelim. Görülüyor ki Atatürk dönemi potansiyel demokrasi, duerje, dönemidir. Burada önemli olan mekanizmadan çok mekanizmanın yöneldiği amaçtır. D. Devrimcilik, sürekli oluşum, dinamizm öğesi. Bu öğe devrimin yaratıcılığını sağlar. Amaçsal, teleolojik, öğeyi bütünler. Devrimin zora ve aniliğe dayanan aşaması Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. O nedenle bu anlamda devrim bitmiştir. Şu anda söz konusu olan devrim ya da sürekli devrim değil, sürekli oluşumdur. Ancak bu oluşum çağcıl uygarlıkla olan açığı kapatmak için evrimsel değil, devrimin amacına yaraşan bir oluşumdur. Bu anlamda devrim başlamış ama bitmemiştir, sürmektedir. Atatürk bizim yerimize her şeyi düşünmüş ve yapmış değildir. Nitekim o da görevlerinin bitmediğini, bunu kuşakların birbirlerine aktarmasını ve hep canlı tutmalarını söylerken yatırımı geleceğe yaptığını, sorunları çözecek anahtarları ve hazırladığı binanın yapılmasını bize bıraktığını belirtmek istemiştir. Esasen her soyyapıt şaheser bittiği anda bir bakıma yetkinliğini yitirir. Onu diri tutmak için statik değil, dinamik bir zaman anlayışıyla ve yeni arayışlarla yeni bileşimler oluşturmak gerekir. O yüzden yarım devrim olmaz diyen Saint-Just'ü, toplumsal devrimi yarıda bırakan mezarını kazar sözleriyle bir başka devrimci, Robespierre tamamlamıştır. Dünlere bugünler, bugünlere yarınlar eklenirken Atatürk devrimini dünlerde hapsetmek, onun dinamizmini yatsımaktır. O son sözünü söylemiştir. Çünkü Atatürk devrimi dev adımlarla çağcıl uygarlıkla olan açığı kapama ve onu aşma atılımıdır, köktenciliğidir. Yarım önlemlere, oportünizme, sokak ayaklanmalarına kapalı, geleceğe dönük bir ilerleme esprisidir. Devrimin yaşama güvencesi olan bu espri, kazanılmış siperleri korumak, durmadan günü günde devrimin özüne ve bilime uygun yeni siperler kazanmak, yarınlara ayak uydurmaktır. Eskiden çok gelecekle ilgilenmek Atatürk devriminin öz yapısal, karakteristik niteliğidir. Görülüyor ki Atatürk devrimi değişmeyi öngören oluşumlardır. Sonluluk değil, yarınlı sonrasızlıktır. Onu anlayarak yaşatmak, tamamlamak ve sonsuza dek kendi kendini yenileyerek yaratıcılığını diri tutmak gerekir. Çünkü o, Satürn gibi kendi çocuklarını yiyen bir başkaldırının ihtilalin Danton, ötesinde Bergsonculukla birleşen sürekli bir yaratmadır. Bu açıdan Atatürk devriminin de devrimcilik ilkesi reformların olanaklı ve istenilir bulunduklarını ve böylece geleceğin geçmişe oranla bir ilerleme olabileceğini göstererek zamansal yapının dönüştürülmesini haklılaştırmaktadır. Demek oluyor ki devrimcilik ilkesi Atatürk devriminde dekoratif bir öğe olmanın çok ötesinde bugünlere seslenen bir bildiridir. Atatürk'ün eylemciliği ve Türkiye'nin az gelişmişliği gözetildiğinde devrimcilik bilimsel ve şu anda tam karşılıklarını bulamadığım terimlerle ne bir revolüsyonizm ne de bir regülasyonizmdir. Belki ikisinin bir karmasıdır. Devrimcilik öğesi bu yönüyle günümüz kuşaklarına ağır ödevler yüklemektedir. Uygarlık değerlerini toplumun damarlarına aşılamak. Bu bir kültür aşılama, ekültürasyon olgusudur. Atatürk, haraseti fikriyeden kültür ekme söz ederken kuşkusuz bu olguya değiniyordu. Dikey devrimin yatay başarısını sağlayacak olan bu kültür aşılama sürecinde kuşkusuz alan kültüre yakın olanlarla benzeyenler hızla ve en az değişikliklerle, az yakın olanlar dönüşerek, yakın olmayanlarsa zorlamayla benimsenecektir. Ancak Atatürk devriminin inançlı aydınları bu konuda fazla ödün verilmesinin devrimi amacından saptırabileceğini her an göz önünde tutmalıdırlar. Uygar değerlere göre gelişmeden vazgeçilemez. Gelişmenin bu değerlere göre bizdenlik kazanması başkadır. Ödün verilerek kolaycılığa ve doğuculuğa sapılması büsbütün başkadır. E. Katalizör öğe. Devrimin katalizör öğesi eski öz ve değerlerin devrimin amacına ters düşmemek koşuluyla kullanılmasıdır. Türk devrimi bence yüzyılların birikimi olan ortak kültür belleğinin dogmalardan, ön yargılardan arındırılması, çağdaş değerlere göre ulusal potada eritilip yaratıcılık kazanması. Kendini bul devrimidir. Köksüzleştirme, konfeksiyonculuk, Batı uygarlığı ne yaptıysa benzerini yaparak onda tükenmek değil, nasıl yaptıysa öylece çağcılaşmaktır. Nasıl Rönesans insanın keşfi ise Türk devriminde yok olan bir şeyi buluş değil, var olan Türk insanının keşfidir, toplumun deri değiştirmesidir. O nedenle Türk devrimi kalınca çağcıl uygarlığın asla doğululaştırılması değil, uluslaştırılması, Türkleştirilmesi, kökleştirilmesidir. Evrensel ve akılcı ulusçuluktur ama kimilerinin sandıkları gibi tam bir başkalaşım, istihale, metamorfoz değildir. Ancak burada çok önemli bir noktayı bir daha vurgulamak gerekir. Devrimci eski öz ve değerleri kullanırken temel amaçla ters düşenleri ayıklamak bu konuda çok duyarlı olmak zorundadır. Ayıklamadan kullanmak devrimi aşağıya, gericiliğe, irtica çekebilir. Oysa devrim Palias'ın kızları gibidir. O insanlığı gerçekleştirmek için parçalar. Saint-Just. O yüzden Atatürk için zorunlu yıkmanın en tutarlı ustası denilmiştir. Eski öz ve değerleri hiç kullanmamak devrimin hızını kesebilir. Ayıklayarak kullanmak ise enerji savurganlığını önleyerek amacın çabuk gerçekleşmesine katkıda bulunabilir. Yeter ki yukarıdaki ölçüt ustaca kullanılabilsin. O nedenle devrimin bu öğresine katalizör demeyi uygun buldum. Sonuç. Duverger bir yapıtında bir merihli dünyamıza gelse, az gelişmiş ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasındaki ayrılık hemen gözüne çarpar demektedir. Ne yazık ki imparatorluklar kurmuş bir ulusun çocukları olan bizler, bu ayrımda az gelişmişler küvesinde bulunuyoruz. Bu utancı henüz silemedik. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin de adının geçtiği az gelişmiş ülkelere değin geçen yılki raporunda, bir ülkenin en değerli kaynağı insandır, çünkü gelişmenin amacı ve aracı odur denilmektedir. Gerçekten çağcıl uygarlık insan aklının, bilimin ürünüdür ve insan içindir. Atatürkçülük ise özetle bilimin, aklın yaşama uygulanmasıdır. Bilim ise tükenmez bir kaynaktır. Bu kaynağa inanmalı, ondan olabildiğince yararlanmalıyız. Doğan El Türk devriminin bir ulusun alayasını değiştirme yükünü üstlendiğini söyler. Burada en ağır yük bugünkü kuşaklara ve aydınlara düşmektedir. Bunda başarı kazanmanın tek yolu ise kuşkusuz bilime ve insan aklına inanmaktır. Düşünce dolu bir çağda yaşıyoruz. Sorunlara ortodoks görüşlerle ya da dürbünün ön veya arkasıyla değil, olduğu gibi gerçekçi gözle bakmalıyız. Bunun yanı sıra şunu da unutmamalıyız. Atatürk'ün şok tedavisi, yıldırım tedavisi olarak günümüzde de sürmektedir. Yürümeyenleri arkada bırakarak Atatürkçe bir silkinmeyle karanlığın üzerine çullanmalı, sorunları ürkek yaklaşımlarla değil, mumyalaşmış doğruları antidogmatik bir kafayla irdeleme yöntemi demek olan diyalektikle ele almalı. Her şeyi bıkmadan ve yorulmadan aklın ışığında yeniden yargılamalıyız. İdeolojik kapılanmaları, angajmanları bir yana itmeliyiz. O zaman hem aşırıların ve çağımızın tembelleri oldukları ortaya çıkacak, hem de bağımsız kafaların yüz akımız Atatürk'e yaraşan ürünler verdikleri görülecektir. Bu konuda umutsuzluğa düşmeye yer bulunmadığını belirtmek isterim. Çünkü Atatürk ve Atatürkçülük, Türk aydınlığı umutsuzluğu ve karamsarlığı yasaklamıştır. Yanlış Atatürkçüler ya da gerçek Atatürkçü olmayan Atatürk severler. Adam Sanat, Haziran 1996. Büyük Ozan'ı anlatırken André Gide, "Garip şey," der Mallarmé, "konuşmadan önce düşünüyordu. Ne zaman yanlış Atatürkçüler konuşsalar, aklıma hep Cid'in bu satırları gelir. Mallarmé'ye benzediklerinden mi? Keşke öyle olsaydı. Ama tersine, benzemediklerinden. Benzeselerdi yeterince araştırmadan, bilgilenmeden, gördükleri her seki taşının üzerine çıkarak, hazırlıksız, doğaçlamadan konuşur, kesinlemelerde, yargılarda bulunur. Bu denli sık yanılırlar mıydı?" "Yanılırlardı," dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten onlar çağın 24 yüzyıl gerisinde incelemeden yargıya bulunmamayı insanlığa öğreten Sokrates'in bile gerisinde yaşıyorlar. Ne insanlığın gelişim çizgisini okuyabiliyorlar, ne de bilimi izliyorlar. Bugün de öyleler. Ama belki içlerinde işin ayırdığında olup da arifane tecahül yöntemini seçenler de vardır, kim bilir. Bunların çoğu Atatürk'e hayrandır, onu taparcasına severler. "Atatürk, seni sevmek bir ibadettir," diye söylev çekerler. Ama ilk fırsatta onun ürettiği değerleri yıkarlar. İnsanın soracağı geliyor, "O zaman niye öyle konuşmuştunuz?" diye. Belli değil. Bir bakarsınız ardından Atatürk'ün Türk diline armağan ettiği Genelkurmay Başkanı'nı, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, devrimi, inkılap yaparlar. Atatürk olamayacaklarını bilirler ama birazcık da olsa ona benzemeye özenirler. Onun gibi kasket, panama şapkası, golf pantolon giyerler, baston taşırlar. Onun gibi resimler çektirirler. Hatta Atatürk'ün kafası ve yüzüyle kendi kafalarını ve yüzlerini bir kılıçla ortadan bulmuşçasına fotoğraflar çektirerek onları iki karpuz dilimi gibi çocukça birleştirip resimler imal ederler. Kimileri de Atatürk'ün yıllarca pek bilinmeyen bir sözünü, örneğin "özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" özdeyişinin bir iki sözcüğünü değiştirerek kendilerine uyarlarlar. Ötekiler onun söylevlerde ağır dille kınadığı din oyunculuğuna soyunurlar. Meydanlarda ezan ezan çığlıkları atarlar. Gazetecileri, televizyoncuları yanlarına alıp en büyük camilerde ön saflara geçerler. Zorunlu din dersleri koyarlar. Dini ya da şeriat düzenini egemen kılma amacıyla örgütlenen rabıtanın parasal desteğini onaylarlar. Atatürk'ün en büyük yapıtım dediği, en dar zor anlarda bile kıyamadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, onun kurduğu partiyi, tarih ve dil kurumlarını kapatırlar. İl il, ilçe ilçe yurdu dolaşarak dinsel vaazlar verirler. Onları dinlerken yine ne çam devirecek, ele güne karşı ülkeyi, halka karşı dini, bilimi, Atatürkçülüğü nasıl rezil edecek diye gerilim içinde beklersiniz. Kendileri gibi düşünmeyenleri aydınları, Nazım Hikmet gibi yurt özlemiyle yanan büyük ozanları, çoluğun asmayalım da besleyelim mi diyerek ve ölüm fermanını imzalamada kullandıkları parmaklarıyla göstererek vatan haini ilan ederler. Bu safsataları şimdi baskı üstüne baskı yapan Güldürü kitaplarındadır. Her gördükleri yere, ile, ilçeye, bucağa, köye, okula, alana, parka bir büst dikerek yollara, sokaklara, mahallelere Atatürk Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi M. Kemal adlarını vererek Atatürkçülüğü büste, sözcüğe indirgerler. Bayat özentili sloganlarla, götürü yargılarla, kalıplarla, ozansı sözcük yığınlarıyla, kimi deyin karamela şeker kağıtlarından ya da takvim yapraklarından alıntılanmış izlenimi veren, işporta malı tümcelerle bezeli, çoğu yinelemelerle tıka basa dolu şişkin üsluplu konuşmaları, yazıları ve bunları içeren kitapçıklarıyla övünür de övünürler. 6. kaset, 2. yüzün sonu.